Ayrım 7.
5. Troya Bilmecesi. İsa'dan önce 13. yüzyılın son yılında Anadolu tarihinin ilk kez belgelerle yerli yerine oturtulmuş bu ilk döneminin aniden sona erdiği düşünülmektedir. Oysa o yıl önemli sayılabilecek bir olayın geçtiğini gösteren yeterli bir kanıt yok. Gerçekten de tarihçilerin bu keyfi seçimi, kararan sahnenin yetersiz ışığında akreple yelkovanın yeri kafasında yanlış kalmış seyirciyi akla getiriyor. Bu sahnenin kapanmasından sonra verilen ara 400 yıl sürmüştür. Bu sürede yarımadada gerçekleşen tarihi değişikliklere ışık tutacak herhangi bir belgenin olmadığı söylenebilir. Bu devrim niteliğindeki değişiklikleri başlatan uzun erimli çalkantılar bugün de tam olarak anlaşılmış değildir. Bunu açıklamak için İsa'dan önce 13. yüzyıl biterken meydana gelmiş önemli bir olayın kanıtlarını aramaya başlamak gerekiyor. Bizim ana konumuz Anadolu olduğu için soruşturmamıza oradan başlayacağız. Öncelikle geçen bölümde ele aldığımız politik ve askeri gelişmelerin yer aldığı coğrafyayı daha yakından görmeliyiz. Ne yazık ki son yıllarda bu dönemin tarihini kurmak için çok sayıda kaynaktan yararlanıldığını düşünürsek, ortaya çıkan görünümün beklendiği kadar belirgin olmadığını anlarız. Bu kaynakların başında yazılı belgeler geliyor doğal olarak. Özellikle de Boğazköy arşivini dolduran yığınla Hitit belgeseli. Bu belgeler başka devletlerle yapılan antlaşmalar, diplomatik haberleşme ve askeri seferlerin kayıtları hep birlikte Hititlerin değişik zamanlarda ilişki kurdukları ülkelerin ve yerlerin neredeyse hayret verici bir dizinini ortaya koyuyor. Elbette bunlar arasında Anadolu kentlerinden ya da halklarından sık sık söz eden önemli kayıtların bulunduğu Mısır ve Asur kaynakları da var. Ege'nin ilk Yunanlıları ile Küçük Asya'nın kıyı bölgeleri arasındaki ilişkileri gösteren az ama sağlam kanıtlı belgeleri de görmezlikten gelmek olanaksız. Öyleyse Hitit coğrafyasının nicedir tartışmasız kabul edilen temel olgularına bakalım öncelikle. Kızılırmak yayı içinde kalan ana yurt ve ona güneyden eklenen aşağı ülke, Yunan-Roma Kilikyası'nın tümünü içine alan ve sonraları Hitit krallarının yakınlarınca yönetilen Kizzuwatna, Mukiş, Kadeş, Amurru ve Amanos dağlarının güneyinde kalan başka küçük devletler ile içerilerde Mısır ordularının kuzeyden Suriye içlerine sokulmasını önleyen Alalah, Aleppo gibi kentler. Fırat'tan geçişi denetleyen Karkamış, Mezopotamya sınırları üzerinde Hatti ile Asur ülkeleri arasında bir tampon bölge oluşturduğu zamanlar Mitanni. Gördüğümüz gibi Hititlerin Karadeniz'e çıkışını engelleyen baş edilmez Kaşka kabileleri, Kızılırmak Vadisi'nin her iki yanında Pontos Alplerinde yaşıyorlardı. Yine Hititlerin daimi rakiplerinden bir başkası olan Arzava, Yarımada'nın batıya, Ege'ye akan nehirlerini kapsayan güneybatı bölgesine güvenle yerleştirilebilir. Buraya kadar güvenli bölgelerde ilerledik. Çünkü saydığımız bütün bu ülkeler hiç olmazsa bir kez Mısır'a karşı Hititlerle birlikte olmuş. İsa'dan önce 1286 yılında Kadeş çarpışmasında adları Hititlerin birleşikleri listesinde geçmiş gibidir. Arzava'dan öte kıyı bölgelerine, özellikle de bunların bilinmez bir bölgeden Bilmecemsi Ahiyava diyarından gelen baş belası bir halkla ilişkilerine yönelene dek herhangi bir pürüzle karşılaşmamaktayız. Ahiyava krallarının ya da beylerin yönettiği bir devletti. Beyler Millavanda kentinden Hititli yöneticilerle yazışırlar, çoğu zamanda en yakın komşularının Lukka ülkeleri halkı olduğundan söz ederlerdi. Ahiyavalılar öyle görünüyor ki güçlü, denizci bir ulustu. İlk bakışta tarihçiler onların kolayca Homeros'u, Akaivo'yu, Akalar ile bir tutabileceğini düşünmüşlerdi. Bu da Millavanda'nın Yunan-Roma Miletosu'yla, arkeologlar zaten bu kentin altında Miken yerleşmesi saptamışlardı. Yunan-Roma Likyası'nın da Lukka topraklarıyla özdeşleştirilmesine oldukça uygun düşmüştü. Bunun ötesinde Ahiyavalılarla ilgili bilgilerimizin çoğu Tutaliya adlı Hitit kralının asıl yıllıklarını da içeren önemli metin kümesine dayanıyordu. O zamanlar bu metinlerden elde edilen kanıtlara bakarak, bu kişinin imparatorluğun yıkılmasından hemen önceki yıllarda, yaklaşık İsa'dan önce 1250-1220, başta bulunmuş, bu adla anılan 4. Tutaliya olduğu sonucunu çıkarmamız için yeterince neden vardı. Aynı öbekteki başka metinler, kral ile bir Ahiyava beyi arasındaki hayati mektuplaşmayı içermekle kalmıyor. Likya'dan Troas'a uzanan alanda Batı Anadolu devletlerinin oluşturduğu Asuva Birliği'nin başkaldırısını da anlatıyordu. Bunların Ahiyavalıların yardımıyla Tutaliya'nın ayaklanmayı bastırmasından önce Arzava'ya saldırmış oldukları söyleniyordu. Bütün bu bilgiler geçen bölümde anlattığımız 4. Tutaliya'nın krallığındaki tarihi boşluğu doldurmaktadır. Gene de bütün bu akla çok yatkın kurgudan, bilim adamları arasında giderek kabul gören bir görüşten ötürü vazgeçiliyordu. Buna göre kurgunun dayandığı metinler çok daha önce, İsa'dan önce 15. yüzyılın sonlarında yaşamış başka bir Tutaliya'ya aitti. Aynı zamanda gene dil bilimsel temeller üzerinde Ahiyavalılarla Akalıların bir tutulmasına karşı eleştiriler artmıştı. Bununla birlikte yeni kanıtlar çok önemli iki metnin yeniden, İsa'dan önce 15. yüzyılın sonuyla tarihlenmesine yol açtı. Ahiyava ülkesinin haritadaki gerçek yerinin gösterilmesi de yanıtlanmayı bekleyen bir sorudur. Bu soruya çok değişik yanıtlar önerilmiştir. Gerçekten de Batı Anadolu devletleri konusunun tamamı, bu devletlerin Hitit metinlerinde işaret edilen coğrafi konumu, tarihçiler arasında bir tartışma başlatmıştır. Bu tartışmanın yakın zamanlara değin bir sonuca varacağına ilişkin yeterince belirtiler olmamasına karşın, yakın zamanlarda metinlerin yeniden ele alınıp incelenmesi göstermiştir ki, Hitit kralı Ahiyava kralını kendiyle eşit düzeyde görüyor, onun da büyük kral olduğunu söylüyor. Kardeşi de Anadolu topraklarındaki temsilcisi olarak Millavanda'da bir yer tutmuş oluyordu. Bu durumda Ahiyava olaki Yunan anakarasındaydı, Millavanda gerçekten de Miletos'tu, Lukka toprakları ise Likya ile bir olmalıydı. İşte şimdi eldeki yazıtların da bir öyle bir böyle tarihlenmesi yüzünden İsa'dan önce 13. yüzyılın son yıllarında imparatorluğa neler olduğu ya da dış ilişkilerdeki gelişmeler konusunda Hitit kaynaklarından çok şey öğrenilemediği anlaşılacaktır. Devletin içten içe çözülmesinin nedenlerine ilişkin işaretler de kesinlikle yoktur. Ancak şimdi bu dönemin Mısır kayıtlarına bakarsak, Ege halklarında ve adalarda baş gösteren karışıklığın gecikmiş olarak 3. Ramses zamanında, yaklaşık İsa'dan önce 1194-1162, Doğu Akdeniz'e ulaştığında en son aşamaya geldiğini açıkça gösteren tarihi olayların varlığını öğreniyoruz. Medine Tabu'daki Büyük Gömüt Tapınağı'nın duvarlarında krallığının 5. ve 8. yıllarında yaptığı savaşlar anlatılmış ve resimlenmiştir. Bu savaşlarda 3. Ramses, Doğu Akdeniz ülkelerini yakıp yıktıktan sonra güneyde Nil deltasına doğru hızla gelen, birbirleriyle kan bağı olmayan halklardan oluşmuş orduyu yenmiştir. Ramses şöyle anlatıyor. Yabancı ülkeler aleyhine oturdukları adalarda gizli birleşiklikler kurdular. Bir anda insanlar harekete geçip savaşmak üzere dağıldılar. Hiçbir ülke onların silah gücüne karşı koyamazdı. Haddi, Kode, Kizzuvatna, Karkamış, Arzava ve Alişiya, Kıbrıs. Hepsi yok edildi. Amor'da, Amurru, bir yerde kamp kurdular. Halkını perişan edip ülkeyi tanınmaz duruma getirdiler. Mısır'a doğru ilerliyorlardı. Böylece Mısırlılar bunlara deniz kavimleri adını verdiler. Ama bunlar ne tek bir ulustu ne de hepsinin denizle ilişkisi vardı. Bir kuşak önce, İsa'dan önce 1220'de her ülkeden gelen Kuzeyliler, Libya'dan Delta'ya benzer biçimde girmişler, bir önceki Firavun Merneptah onları püskürtmüştü. Her iki olayda Ege ile sınırlanan ülkelerde yaşayan halkların belgelenmemiş olağanüstü büyük tarihsel hareketleri olarak görülmelidir. Bu olaylar efsanevi Troya Savaşı'ndan sonra Yunan anakarasındaki ünlü kentlerin yıkımıyla ve belki de Kuzeybatı Anadolu'ya Friklerin ilk kez gelişiyle aynı zamana rastlıyordu. Ramses'in deniz kavimleriyle yaptığı kara ve deniz savaşlarında birçok tutsak alınmıştı. Medine Tabu'nun duvarlarında Firavun'un yontucuları bildikleri kadarıyla tutsakların memleketlerini yazmakla kalmamış, ulusal giysilerini ve başka özelliklerini de kabartmalarla betimlemişler. Böylece sağlanmış olan bilgi büyük bir özenle incelenecektir. Özellikle N.K. Sanders'in kitabı bu konuda sabırlı araştırmanın küçük bir başyapıtıdır. Bu kavimlerin bazıları daha eski tarihi metinlere bakılarak zaten kolayca belirlenebiliyordu. Sanders ötekilerin daha uzak ve yeni ülkelerden geldiğini öne sürmüştü. Gene de göze çarpan durum bu ülkelerin büyük çoğunluğunu Küçük Asya'nın batı ve güney kıyılarında yer alan ülkelerin oluşturmasıdır. O sıralar bu ülkelerde yaygın bir kıtlık yaşandığı biliniyor. Deniz kavimlerinin başlarda güneye, Suriye ve Doğu Akdeniz'e doğru göçlerinde Hitit devletinin bu ülkelere geçişi engellenmiş, tecim yolları tıkanmış olabilir. Bir tarihçi bunun Hitit devletinin çöküşüne katkıda bulunan etmenlerden yalnızca biri olduğunu düşünüyor. Kimi haklı gerekçelerle ileri sürdüğüne göre Hitit ana yurdunun yıkımı yalnız deniz kavimleri ya da Feriklerle açıklanamaz. Bu işi kuzeydeki düşmanlarının İsa'dan önce 8. yüzyılda Hattin'in göbeğine sıkı sıkıya yerleştiği görülen Kaşkaların yapmış olma olasılığı daha yüksektir. Buraya dek Homeros'un destanının konusu olan Troya Savaşı'na şöyle bir değinip geçtik. Bu savaşın çok belli nedenlerle Yunan kentlerinin yıkılmasından önce gerçekleştiğini varsayıyoruz. Şimdi dikkatimizi Hitit metinlerinde geçen Assuva Birliği'nde toplayalım. Burada iki yerin adı geçmektedir. Taruissa ile Vilusa. Bu adların Troya ile Iliuma benzemesi önemlidir. Gene Kadeş'te Hititlerin birleşikleri arasındaki bir boyun adı Dardani'dir. Belki bunlar İlyada'nın Troyalılarıdır. Ama aynı ölçüde ilginç olan bir başka yerde tek bir kişinin adının kalmasıdır. Bu adı belli ki hem Hitit tarihçileri hem de onlardan sonra yaşayan Yunanlı yazarlar bilmektedir. Bu kişinin adı ilk olarak Maduvattas suçlaması diye bilinen belgede geçer. Belgede geçen Mukşuş adı Ahiyavalı kral Attarisya'nın Hatitili Tutalina'yla haberleşirken söz konusu edilen bir taraftarına atfediliyor. Ad bu biçimiyle Mopsos'la özdeşleştirilmiştir. Yunan destanından kendisini iyi tanıdığımız bilge Mopsos, Troya'nın düşmesinden sonraki gezintilerinde Pamfilya ve Kilikya'da Yunan yerleşmelerini kurmuştur. Sözlü geleneğe göre Aspendos'u, Faselis'i ve tabii ki Mopsuhesta'yı kuran Mopsos'tur. 1946 yılında Kilikya bölgesinde Karatepe'de Türk arkeologlarının ortaya çıkardığı iki dilde yazılmış bir yazıtta da bu adın geçmesi öyküyü daha da inandırıcı kılıyor. Bakınız 7. bölüm. Burada 8. yüzyılda Danunoi ya da aslında Homeros döneminin Yunanlıları olan Danaoların bir komutanı, atasının Mopsos olduğunu söylemektedir. Böylece Mopsos Yunan destanlarında tarihi kişiliği kanıtlanmış ilk kişidir. Hitit metinlerinde geçen bütün olayları Homeros uzmanlarının kuramsal olarak verdikleri tarihlerde denkleştirmek kolay değil. Yakın zamanlara değin Troya'nın düşüşü, Hititlerin çözülüşü gibi İsa'dan önce 1200'lerde tarihleniyordu. Her şeyden önce Maduvattas metninin bilindiği gibi İsa'dan önce 1220'lerle tarihlendirilmesi yanlış olabilir. İkincisi hem Troya'yı hem de Pilos'u kazmış olan Karl Bregen, Troya Savaşı'nın bitiminin İsa'dan önce 1250'den sonra olabileceğini hiçbir şekilde kabul etmemektedir. İşte bu nedenle Troya olduğu varsayılan örenle buranın kazısına ilişkin kimi olguları bu noktada ortaya koymak gerekebilir. Gerçek şu ki tarihsel açıdan Türklerin Hisarlık dedikleri yerde yapılan kazılar çözdüğü sorunlar kadar yeni sorun doğurmuştur. Troya'nın ya da İlyada'da daha çok geçen adıyla İlyon'un yeri yaklaşık olarak eskiden beri biliniyordu. Şileman'ın sahneye çıkmadan yıllar önce Yunan ve Latin yazarlarının yapıtlarında bu yerden çokça söz edilmesi bu bilgiyi doğrulamıştı. Geçen yüzyılın başlarında Hisarlık çevrede bulunmuş Yunan ve Latin yazarlarının yapıtlarına dayanarak İlyon'un olası yeri olarak biliniyordu. Bununla birlikte o zamanlar İlyon adıyla Troya adının bağlantısı tartışma konusuydu. İçerilerde Ballı Dağ'ın Troya'nın konumu için daha uygun olduğu düşünülüyordu. Hisarlık'taki tepenin bir kısmının mülkiyetini elinde bulunduran Frank Calvert adlı bir İngiliz, her iki isminde aynı yerin değişik isimleri olduğu sonucuna vardığında yıl 1865'ti. Yaptığı açmaların sonuçlarıyla yüreklenen Calvert, düşündüğü yeri Şileman'a gösterdi. O da büyük bir coşkuyla yerin hem İlyon hem de Troya olabileceğini kabul edip 1870 yılında geniş ölçekli kazılara başladı. Hisarlık alçak bir kayalığın tepeye yakın yamacındaki düzlükten tarihteki adı Skamandros, Ksantos, Pınarbaşı çayı olan nehrin bataklık vadisine bakmaktadır. Nehir 4,5 kilometre kadar ileride kuzeybatıda, kıyının Çanakkale Boğazı girişinde kıvrıldığı yerde denize dökülür. Bundan sonra Şileman'ın çıkardığı tartışmasız önemli buluntuların yeri, Homeros'un Troyalılarla Yunanlılar arasındaki dövüşü anlatırken sözünü ettiği coğrafyanın ayrıntılarına tam olarak uyuyordu. Orada gerçekten de bedenleriyle, kuleleriyle eski bir kalenin kalıntıları vardı. Öte yandan Şileman da herkesten önce fark etmişti ki çağlar boyunca bu yer tekrar tekrar inşa edilmişti. O zamanlar arkeolojide stratigrafinin önemi iyice anlaşılmamış olduğu için üst üste gelen arkeolojik katmanların hangisinin gerçek Troya Savaşı'na ait olduğundan emin olmak Şileman için kolay değildi. Yaptığı tahminle neredeyse gülünç duruma düşüyordu. Çünkü onun Homeros'un anlattığını söylediği duvarlar saf dillikle Priamos'un hazinesi diye adlandırdığı değerli taşlar definesi bugün güvenilir ölçütlerle 1000 yıl daha öncesiyle tarihlenebilmektedir. Bu denli eski bir dönemi onun düşleyebilmesi bile olanaksızdı. Şileman'ın tarihlendirme ile ilgili olarak vardığı yanlış sonuçlar, buluntularla ilgili yorumları 1932-1938 yılları arasında Carl Bregen başkanlığındaki bir Amerikan ekibi onun bıraktığı işi sürdürene dek düzeltilmeden öylece kaldı. Bregen birbirini izleyen 9 yerleşim katmanını ayırt edebildi. Her katmanın ayrıca alt bölümleri vardı. Bunlara yaklaşık tarihler verdi. Homeros'un Troya'sı zaman içinde 7. katmanın ilk yerleşmesine karşılık geliyordu. Şileman'ın hatası bağışlanabildi. Çünkü bu dönemden kalanların büyük bölümünün klasik çağlarda tümüyle kaldırılıp yeni bir akropol kurmak için düzlenmiş olduğu görüldü. Bununla birlikte kale duvarları ve kapılar bundan zarar görmemiş, gerçekte 6. yerleşme dönemine ait olan bu yapılar 7. dönemde de kullanılmıştı. Bregen bu yapıların büyük bölümünü açığa çıkardı. Kalenin İsa'dan önce 13. yüzyıldaki halinin bir taslağı yapıldı. Kale düzensiz bir değirmi yapıydı. En uzun yanı hemen hemen tam 200 metre, kapladığı tahmini alanda 20 dönümden çoktu. İşte arkeologların bulduklarını tarihçilerin görüşleri ve destanın anlattıklarıyla karşılaştırdığımızda ortaya çıkan bilinmez budur. Bilege'nin kendisi de Homeros'un şiirlerindeki Troya kentinin büyüklüğü ve görkemiyle ilgili aşırı övücü sözcüklerin birçoğunu özetliyor. Söze şöyle başlıyor Bilegen: kalenin kapladığı alan yalnız kendi kalabalık nüfusuna değil, akaların saldırısını püskürtmek için yardıma gelmiş çok sayıdaki bileşiğe, onların arabalarına, atlarına ve bütün öteki donanımlarına yetecek ölçüde geniş olmalıydı. Kimi bilim adamlarının hesabına göre, destanda öngörüldüğü üzere 50 binden çok insan burada kalabiliyordu. Kentin geniş caddeleri vardı. Açık ya da kare planlı çarşısı Akropol'ün üst kesiminde, Priamos'un görkemli sarayının dışındaydı. Homeros'un anlattıklarını Hisarlık'taki kaleye uygulamaya kalkmak doğaldır ki çok gülünç olur. 50 bin kişinin buraya sığması için herkesin omuz omuza durması gerekirdi. Akla ilk gelen açıklama bu duvarların çok daha büyük bir kentin kalesi olmasıdır. Aslında Şileman da kentin dışında geniş bir alanı içine alan ve göze daha az batan bir duvar sırası bulmayı başarmıştı. Onun İlyon dediği bu alan arkadaki burnun tepesine tümüyle içine alıyordu. Ama bu onun Helen dönemi dediği tarihten kalmaydı. Ayrıca altında İsa'dan önce 13. yüzyıldan kalma, aynı büyüklükte bir kentin izlerine de hiç rastlanmamıştır. Böylece Troya gizemini korumaktadır. Akaların Troya'ya saldırmalarına neden olabilecek siyasal durumu hala bilmememiz, onların utkusunun Küçük Asya halkları üzerindeki etkileriyle ilgili bilgisizliğimiz durumu daha da ağırlaştırmaktadır. Troya'nın Yunan gemilerinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişini engellediğine ilişkin geçmişte ileri sürülmüş olan önerileri derhal bir yana bırakmamız belki doğru olacaktır. Burası limanı olan bir yer değildi. Ayrıca Homeros da Troya'nın donanması olduğundan söz etmemiştir. Bu arada boğaza yaklaşan gemilerin demirledikleri yer, geleneksel olarak Troya ile bağlantısı olmayan Limni adasıdır. İlkin Yunanlıların karşılarında buldukları Troyalıların ya da Dardanların kim olduğunu ele almanın daha yararlı olacağı kanısındayım. Homeros'un anlattığı dönemde kaleyi koruyan güçlü duvarlar, Blege'nin ortaya çıkardığı gibi 6. yerleşme boyunca da kullanılıyordu. Bu uzun kesintisiz varsıllık, Blege'ne göre İsa'dan önce 1800'den 1300'e değin sürmüştür. Bu sürede Troya'da kullanılmış olan çanak çömlek tiplerinin dağılımının yalnız Kuzeybatı Anadolu bölgesiyle sınırlanmış olduğu görülüyor. Bu bölgede aşağı yukarı daha geç dönemlerin Troas'ını karşılamaktadır. Belki Troya bölgedeki bir devletin ileri karakolundan ya da kıyı kalesinden başka bir şey değildi. Burada konuyla bağlantılı ilginç bir olgu vardır. Miletos'un dışında ki bu kentin akalarla olan bağlantılarını yukarıda görmüştük, İsa'dan önce 14. ve 13. yüzyıllarda Mikenlerle düzenli bir tecim ilişkisi belirtileri gösteren Ege kıyısındaki tek kent belki de Troya'dır. Bununla bağlantılı olarak Hititler üzerine yakınlarda yapılmış bir araştırmada verilen haritada Troas'a Ahiyava adı verilmiştir. Ama gene de yukarıda önerildiği gibi Ahiyava'nın Yunan anakarasında olması daha akla yakındır. O zaman belki de bu zihin karıştırıcı konuyu şimdi hayatta olmayan G.A. Wainwright'tan bir alıntıyla bitirebiliriz. Sanders da bunu haklı olarak olağanüstü anlamlı bulmaktadır. Wainwright şöyle diyor: Yunanlıların Küçük Asya'daki karışıklıklara ilgileri yalnızca atalarının katıldığı kadarıyla, yani Troya Savaşı ile sınırlıydı. Bunun da uzayıp giden savaşlar, felaketler, göçler ve benzeri olaylardan başka bir şey olmadığını biliyoruz. Bu nedenle Troya demek, Troya Savaşı sırasında Küçük Asya'nın batısı demektir. 6. Midas'ın Krallığı. İsa'dan önce 2. binin son yüzyıllarında Anadolu'yu ele geçiren Frigler, Doğu Avrupa'dan gelmiş bir kavimler birliği olarak görülmelidir. Onların Anadolu'ya gelişi doğal olarak önemli bir tarihsel olay sayılmalıdır. Çünkü Plato'yu geçip Hititlerin ana yurtlarından atılmasında etkili olan Frigler, yarımadanın iç kesimlerini birkaç yüzyıl ellerinde tutmuşlardır. Yazık ki Friglerin tarihi hakkında pek az bilgimiz var.